Ayrım 22.
Sosyal mühendislik ve kontrol. İnsanoğlunun çevresi, kendi ve geleceği üzerinde düşünmesi gibi her sosyal grupta bir takım planlar yapar. Grup üyeleri ve özellikle liderler, grubun işlev ve hedefleri ile bunların düzenlenme ve yürütülmesinin gerekliliğinin bilincindedirler. Hatta oldukça nedensel ve kendiliğindenmiş gibi görünmelerine karşın, birincil gruplar bile planlamaya dayalı öngörü ve karar verme prosedürlerini gerektirirler. İkincil birlikler ise bütçe hazırlar, toplantı yapar, seçim düzenler, hedeflerine uygun programlar yayınlar ve başarı ya da başarısızlıklarının analizini yaparlar. Tüm bunlar planlamanın tüm örgütlenmiş gruplar ve toplum için son derece önemli olduğunu gösteren basit örneklerdir. Sosyal mühendislik sadece planlama değil, aynı zamanda sosyal eylem ve planların gerçekleştirilmesi anlamlarına da gelir. Mühendislik, parçaların inceden inceye analizine, parçaların işlemesi için özel bir teknik tasarıma ve bunlarla belirli sonuçların elde edilmesi için hazırlanmış programlara da işaret eder. Bu tanımlama kuşkusuz mekanik bir analojidir. Sosyolojik olgunun bu biçimde yorumlanabilmesi için öncelikle iyice anlaşılması gerekir. Analiz edilen temel birimler davranış örüntüleri, sosyal kişiler ve bunların çeşitli bileşimleridir. Yukarıda bunların belirli bir hedefe doğru hangi koşul ve sınırlamalar çerçevesinde işlediğini görmüştük. Sosyal kontrol açısından sosyal mühendislik, grup yaşamının önemli problemlerinden biridir. Daha önce sosyalizasyonun kişinin topluma alıştırıldığı ve kültürünün örüntülerini öğrendiği bir süreç olduğunu görmüştük. Sosyalizasyon, onaylanan norm ve standartlara genel bir uyumun gösterilmesini gerektirir. Problem birey ile gruplar arasındaki ilişkiden çıkar. Mühendislikte bireyin gönüllü ve kendi kararına bağlı işbirliği en alt düzeydedir. Sonuca ulaşmak için bireyler üzerinde yeterli kontrol uygulayamayan bir mühendislik anlamsızdır. Mühendislik olmaksızın da sosyal kontrole sahip olunabilir. Fakat bir takım kontrol ve uyumlar olmaksızın etkili bir sosyal mühendislik olanaksızdır. Etkili bir sosyal mühendislik, kişilerin hem planlamaya hem de sosyal desenin yürütülmesine katılmasını sağlar. Sosyal hedeflerin neler olduğunu, planın yürütülme hızı ve uygulanacak baskı ve yaptırımların çeşidi bu konulardaki eğilimler hakkında genelde olsa bir bilgiyi gerektirir. Bunlara ek olarak, etkili bir sosyal mühendislik için önerilen değişiklikten, değişime konu olan kişilerin de haberi olması ve konuyu iyice anlamaları gerekir. 5. Sapma. Sapkın ve anormal. Olumlu ve olumsuz sapma. Olumsuz sapma tipleri, sapma ve sosyal roller, rol sapması ve sosyal kişilik, kurumsallaşmış sapma, sapma durumları, sapkın gruplar, marjinal gruplar, sosyal problemler ve ilerleme. Sapma. Önceki bölümlerde sosyal değişmenin bir varoluş tarzından başka bir varoluş tarzına geçiş, sosyal kontrolünde değişme veya süreklilik yoluyla sosyal uyumluluğun sağlanması olduğunu belirtmiştik. Gerek sosyal değişme, gerek sosyal kontrol düzenlemeler ve normlarla ilgilidir. Her ikisi de yürürlükteki rutinleşmiş sosyokültürel olgulardır. Değişme sosyal yaşamın doğasında vardır. Kontrol ise toplum ve kültürün zorunlu koşuludur. Kasıtlı sosyal değişme kültürdeki değer ve normlara doğru yöneltilir. Aynı biçimde kasıtlı kontrol de kişilerin bu değer ve normlara uyumunu sağlamaya yöneliktir. Sapkın ve anormal. Sosyal ve kültürel sapma anormallik ve düzensizlikle ilgilidir. Sosyal bilimciler normal terimini standartlaşmış, örüntüleşmiş, geçerli ve karakteristik olan şeyler için kullanırlar. Kuşkusuz bu, davranış ve yapı düzenliliklerinin sayesinde neyin anormal olduğunu keşfettiğimiz ve kanıtladığımız normlar olarak kullanıldığı anlamına gelmektedir. Normal davranışın toplumun onayı, anormal davranışın toplumun onaylamaması ile karşılandığı ve sapma incelemelerinin kültür değerleriyle ilişkili olduğu sayıltısından hareket edilir. Öte yandan sapmanın incelenmesinde gözlemcinin öznel kanılarının yeri olmamalıdır. Sosyal kontrol, kişileri kültürün normal örüntülerine uygun hale getiren bir mekanizma, sapma ise kişilerin kültürün kontrolünden kaçtığı bir süreçtir. Normal tarzlarda davranmayan kişiler, yani beklenen, geçerli davranış düzenliliklerine uymayanlar, anormal veya sapkın olarak adlandırılırlar. Bunlar normsuz veya anomik değildir. Her ussal insan öznel düzeyde bir dizi davranış normları sergiler. Eğer bu öznel normlar kültürde ortaklaşa kabul edilen normlardan farklı ise bu kişi bir sapkın olacaktır. Sosyolojik açıdan toplumdaki normal kişiler toplumun ortak inanç ve davranış örüntülerini paylaşan kişilerdir. Bu örüntülerden ayrılanlar sapkın olarak adlandırılırlar. Olumlu ve olumsuz sapma. Her kültürde hem ideal hem de gerçek davranış örüntüleri bulunur. İdeal örüntüler kültürdeki en yüce değerlerini yorumlar. Temel ilkeler halinde ifade edilirler fakat bu ideal örüntülere hiçbir zaman tümüyle ulaşılamaz. Gerçeklikteki davranış örüntüleri uyum veya sapma normları olarak kullanılabilirler. Töre ve Fogg-Weiler, sosyal bilimcinin sapmayı ölçebileceği normal düzenlilik tek biçimliliklerdir. Olumlu sapma ideal davranış örüntüleri yönünden bir sapmadır. Toplumun yücelttiği ideal normlara ve kişilerin daha erdemli olarak adlandırıldığı davranış formlarına doğru yöneltilen bir uyumdur. Olumluya ve yukarıya doğru sapan kişi veya grup ortalamayı, alışılageleni, uygulana gelen davranış ve düşünce örüntülerini yukarı çeker. Bu çeşit sapkın, olağanüstü bir kişidir, azizdir, kahramandır, örnek kişidir. Böyle kişileri somut sosyal durumdan çok halk öykülerinde tanırız. Yaşamları boyunca radikal ve fanatik olarak tanımlanan pek çok tarihsel kişi, daha sonra olumlu sapkın olarak tanımlanmıştır. Zaman zaman bazı siyasal ve dini devrimcilere işkence yapıldığı, kâşif ve mucitlerin alaya alındığı görülür. Aynı durum bazı sosyal reformcular ve yenilikçiler için de geçerlidir. Bu örnekler olumlu sapkınların tanınması için zaman perspektifinin önemli olduğuna ve bilim adamının gözlemde bulunurken hem hoşgörülü hem de nesnel olması gerektiğine işaret eder. Olumsuz sapma onaylanmayan, aşağı ve yetersiz davranış örüntüleri yönünde sapmadır. Kültürdeki standart altı, gerçek örüntülerin aşağısında olan davranış tarzlarının sergilenmesi anlamına gelir. Standart altı davranış, sosyolojide tartışılan en yaygın sapma formudur. Sosyal problemlerle ilgili kitaplar olumsuz sapma davranışları konu ederler. Bunlar toplumdaki kabul edilebilir davranış düzeyinden daha aşağıda yer alan davranışlardır. Olumsuz sapkın kişi ve gruplar genellikle kendi toplumları tarafından aşağı sosyal statülere yerleştirilirler. Bu noktada kültürdeki töre, folkway ve göreneklerin birbirinden ayrılmasında kullanılan indeksleri anımsamak yararlı olacaktır. Gerçekleştirilen davranış örüntülerinin uygulanan sosyal baskının miktarı, kişilerin uyum gösterme genişliği ve benimsenen değerlerin derecesine bakılarak ölçülebileceğini yukarıda belirtmiştik. Aynı biçimde bilimsel bir sapma analizi de bu üç indekse göre sapkın davranışın ölçülmesiyle gerçekleştirilebilir. Analizin güçlüğü bu indekslerin bileşik halde kullanılması gereğinden kaynaklanır. Genelde olumsuz bir sapkın davranış düşük sosyal değerlerle birlikte bulunur ve birkaç kişi tarafından sergilenir. Suç ve benzeri antisosyal davranışlar bu betimlemeye kolaylıkla uyarlar. Üst ve daha erdemli davranışa yönelen olumlu sapma ise kültürün en yüksek değerlerine uyar fakat iki niteliğe yaygınlık ve baskı miktarı uymaz. Olumlu sapkın kişilerin sayısı aynen olumsuz sapkın kişilerin sayısı gibi azdır. Olumlu sapma davranışın sergilenmesini sağlayacak sosyal baskının miktarı da azdır. Öte yandan olumlu sapma her ne kadar kültürün en yüce değerleriyle uyum içinde ise de yine de bir sapmadır ve böyle adlandırılmalıdır. Olumsuz sapma tipleri. Sapkın kişiler ortalama kişi ve ortalama davranış çeşitleriyle karşılaştırıldıklarında farklı ve anormal olarak görülürler. Fakat her toplumda çeşitli derece ve biçimlerde anormallikler bulunur. Kişiler aşırı uyumsuz veya sadece orta düzeyde uyumsuz olabilirler. Fiziki, psikolojik, moral veya kültürel açılardan anormal olabilirler. Böyle bir yaklaşım ile açıklama değil fakat sınıflama yapılır. Ancak şurası da belirtilmelidir ki, kısmi bir sapma açıklaması çok öncelikle bir sınıflama yapmak için daha yararlıdır. A. Olumsuz sapkınların bir kategorisini zihinsel bir eksikliği ve psikolojik uyumsuzluğu olanlar oluşturur. Bu kişiler çeşitli derecelerde olmakla birlikte davranış yanlışlığı içindedirler. Çünkü kendilerini toplumda normal olarak kabul edilen davranış tarzlarına uyarlamaya muktedir değildirler. Moronlar, idiotlar ve basit zekalı kişiler ile ciddi psikolojik ve nevrotik rahatsızlıkları olanlar bu sınıfa girer. Antisosyal davranışları zaman zaman tedavi edilemeyecek düzeyde olabilir. Bu çeşit olumsuz sapkınların gerçeklikle temaslarının kopuk olduğu söylenir. Gerek kendilerinin gerek çevrelerindekilerin korunması için bu kişilerin toplumun koruması altına alınmaları gerekir. Toplumda normal olarak görülen gerçek örüntüleri bilmedikleri ve bu örüntülerin gerekleriyle çakışmadıkları için bu kişilerin davranışları garip ve eksantriktir. Sapkın olarak adlandırılmaları moral veya etik bir yargılamanın sonucuna dayanmaz. Çünkü hareketlerinden sorumlu değildirler. B. Fizik veya organik olarak sorunlu kişiler diğer bir olumsuz sapkın kategorisini oluştururlar. Bunlar da toplumdaki normal yaşam örüntüsünü izleyemezler. Ancak psikolojik ve moral açıdan anormal olan sapkınlardan oldukça farklıdırlar. Sağır dilsizler, kötürümler ve kronik hastalar hem kendileri hem de toplum için bir sorundur. Kişisel yetenekleri ve eğitilmeleri sonunda belli derecelerde topluma ve kültüre katılmayı öğrenebilirlerse de normal ve kabul edilebilir davranış düzeylerine hiçbir zaman ulaşamazlar. C. Bağımlı sapkınlar üçüncü kategoriyi oluşturur. Normal yapı içinde çok az bir sosyal statüye sahiptirler. Fakat yine de toplum içinde bulunurlar. Toplumla tüm bağlarını koparmamışlardır. Örnek olarak terk edilmişleri, sürgünleri, toplumdan uzaklaşanları ve dilencileri gösterebiliriz. Reşit olmamış çocuklar ile kimsesiz çocuklar da bu kategoriye girer. Aslında kimsesiz çocuklar iyi bir sosyalizasyon sürecinden geçerek yetişkinliklerinde normal sosyal kişiler olarak toplumdaki yerlerini alabilirler. D. Suçlu veya kabahatli sapkınlar toplumda psikolojik, fiziki ve bağımlı sapkınlardan daha farklı yargı standartlarıyla değerlendirilirler. Suçlular kültürün değer normlarını kasten bozan uyumsuzlardır. Bu nedenle de hareketlerinden sorumlu oldukları için toplum tarafından cezalandırılırlar. Bu kişilerin sapma davranışları hafiften ağır suçlara kadar, iyi bilinen suçlardan ender karşılaşılan suçlara kadar değişebilir. Sapma ve sosyal roller. Davranış tek biçimlilikleri sosyal roller açısından anlamlı bir biçimde analiz edilebilir. Kişi beklenen sosyal rollerinden saparsa, tek biçimlilik ve düzenlilik de ortadan kalkar. Rol, bilinen bir hedefe yönelmiş belli bir gereksinme ve işlevi karşıladığı ve uyumluluk da kültürel açıdan önemli olduğu için analizimizde bize ipucu sağlayacaktır. Etkili ve dengeli bir sosyal kişilikte tüm sosyal roller normal ve beklenen tarzlarda oynanır. Analizin rol açısından yapılması bizi, bir kişinin tümüyle iyi veya kötü veya sosyal kişiliğin bir toplam durumu olduğu gibi aşırı basitleştirmelere düşmekten korur. Yeterli bir rol analiziyle pek çok uyumsuzun aslında sadece kısmi bir sapkın olduğunu, pek çok uyumlunun da arada sırada anormal olarak davrandığını kavrayabiliriz. Mutlak bir uyum sosyolojik olarak olanaksızdır. Çünkü hem uyum hem de sapma kişi rol ve kültüre göre değişebilir. Rol içeriği kavramından baktığımızda toplumun göreneklerin yerine getirilmesinde belli derecelerde çeşitlenmelere ve sapmalara izin verdiğini görürüz. Bu izin verici tutum folkway'lerde güçlüdür. Ama törelerde açıktan açığa bir yasaklamaya dönüşür. Söz gelimi ana baba rolünü oynayan bireyler, çocuklarına olan zorunlu görevlerinde seçme hakkına sahip değildirler. Çünkü sapılan örüntü töreye girmektedir. Dolayısıyla böyle bir sapma toplumca hoş görülmez. Öte yandan görenekler düzleminde ana babanın belli bir seçim özgürlüğü bulunur. Sınırlama sadece aşırı eksantriklikler içindir. Örneğin hiçbir baba çocuğunun açlıktan ölümünü istemez. Ama babalar çocuklarının bazı yemekleri yemelerini önleyebilirler. Rol sapması ve sosyal kişilik. Toplumun onayladığı, beğendiği bir sosyal kişilik, rollerini karıştırmamayı öğrenerek sapmadan sakınır. Toplum kişiyi yargılarken, kişinin kendini uygun zaman, durum ve gruba uyarlama ve rolün davranış beklentilerine uyma yeteneği üzerinde durur. Ama genellikle sosyal kişilikteki sapma, bir rolün diğerleriyle yer değiştirmesi biçiminde ortaya çıkmaz. Örneğin ekonomik grupta bir korist rolünü oynama gibi. Bu toplam bir uyumsuzluktur ve diğer katılanlar tarafından da doğru dışı bir anormallik olarak görülür. Rol sapması daha çok çeşitli rollerin oynanışındaki aksamalarda ortaya çıkar. Söz gelimi bir erkek ailesel, dinlenmesel ve siyasal rollerini başarıyla oynayabilir. Fakat iş rolünde başarısız olabilir. Biz bu erkeği diğer rollerinde başarılı olduğu gerekçesiyle iş rolünde de başarılıymış gibi görmeyiz. Bir erkek çocuk ailesi içinde son derece haylaz olabilir. Ailesel rol beklentilerinde başarısız olabilir. Ama bu durum onun okulda da başarısız bir öğrencilik rolü sergileyeceği anlamına gelmez. Bireylerin oynadığı sosyal rollerin karşılaştırılması sonunda her kişinin bazı derecelerde sosyal sapma içinde bulunduğunu görebiliriz. Bu noktada yeniden töre, folkway ve görenekler arası farkı anımsamak ve sapmanın da çoğunlukla normalden geçici bir uzaklaşma olduğunu kavramak gerekmektedir. Hatta normal sosyal kişilikte bile sosyal rolün bazı görünümlerinden sapma söz konusu olabilir. Toplum sapma davranışlara belli derecelerde esneklik tanımıştır. Yine belli sınırlar içinde kalmak koşuluyla bazı sapmalar hoş görülür, hatta beklenir de. Orada ya da buradaki bir kayış güçlükle fark edilir. Bazen kişiyi daha ilginç kıldığı için onaylanır bile. Ancak bir sosyal rolde sürekli olarak uyumsuz olan bir kişi, diğer rollerinde tümüyle uyumlu da olsa kesinlikle sosyal sapkın tanımına girer. Kurumsallaşmış sapma. Davranış örüntüleri kurumsallaşmış olduğu için normal kişinin de bu kurumların genel taleplerine uyması gerekir. Sosyal rollerin bireylerce aksamasız olarak oynanması genellikle kültürün çeşitli kurumları arasında belli bir derecedeki uyumsuzluğun ya sonucudur ya da bu uyumsuzlukla birlikte bulunur. Din kurumunun en yüce değerleri ekonomi veya siyaset kurumunun değerlerine ters düşebilir. Bu çeşit kurumsal uyumsuzluk veya kişi dışı sapmalar hemen hemen her kültürde bulunur. Ve sapmayı uyum eksiği olarak tanımladığımız için de en iyi örneğini genellikle mihver kurumun normları ile değer kurumların normları arasındaki uyumsuzlukta görebiliriz. Tüm temel kurumları derinliğine etkileyen soyut kültürel etosun ötesinde, somut yaşamda kişiler tüm kurumsal normları mihver kurumun normlarına göre ölçme eğilimindedirler. Kültür, aile ve akrabalık değerleri ile donanmışsa, tüm diğer kurumsal düzenlemeler bununla uyuşturulur ve uyuşmayan örüntülerde sapma olarak görülür. Bu anlamda sapma az ya da çok tüm uyumsuzluklar için kullanılan bir kavramdır. Sosyolojik analizin en karmaşık problemlerinden biri, her kültürün örüntüleşmiş ve açıkça onaylanmış davranış sapmaları içermesi gerçeğinden kaynaklanır. Antropologlar, ilkel boylarda bazı çılgınlıkların bulunduğunu ve bu çılgınlıkların bireylerdeki gerilimin boşalmasını sağladığını belirtirler. Açıklanması nasıl olursa olsun, gerçekten daha gelişmiş ve karmaşık toplumlarda da benzer sapmalara izin verilmektedir. Bu kuramsal sapmalar bazen örüntüleşmiş yan çizmeler olarak adlandırılır. Örüntüleşmiş yan çizmeler onaylanmış ve uygulana gelen davranış normlarına karşı çıkartılan ve az çok düzenlenmiş karşıtlıklardır. Gizli ve paradoksaldırlar. Normal anormallikler olarak adlandırılabilirler. Bu tip davranışlara toplumda herkes göz yumar. Dolayısıyla yerleşik bir sapma tipi olarak varlıklarını sürdürürler. yasa dışı kumar, fuhuş, rüşvet, bilet sahtekarlıkları ve benzer uygulamalar istenmez olarak bilinen davranışlardır. Bunlar kişilerin gerçek veya düşsel gereksinmelerini karşılar. İfade edilen kültürel değerlere karşıt olmalarına karşın sistemleşmiş ve kurumsallaşmış sapma formları olarak varlıklarını sürdürürler. Sapma durumları. Az veya çok yerleşik olan kurumsallaşmış sapmadan başka bir de arada sırada ortaya çıkan seyrek anormal durumlar vardır. Seyrek anormallik kişilerin kendilerini unuttukları geçici bir olgu ve alıştıkları rollerden neredeyse bambaşka eylemler sergiledikleri bir durumdur. Örneğin bir panik veya bunalım anında normal sosyal kişiler acayip ve beklenmeyen biçimlerde davranabilirler. Bir isyan veya sokak kavgası da daha önce hiç karşılaşmamış kişileri bir araya getirebilir ve onları alışa gelmedikleri ve eşgüdülmemiş davranışlara sokabilir. Mob tanımı gereği anormal bir durumdaki insan kümesine işaret eder. Bu çeşit sapma durumların hepsi ani ve beklenilmez değildir. Sosyal dirilmenin artma dönemleri, panik, isyan veya mob gibi hareketleri önceleyen gerilimli bir ilişki dönemi vardır. Bir grev iyi örgütlenmiş ve örgütleyicilerin niyetleri de oldukça barışçıl olabilir. Ama durum bazen kendiliğinden bir sosyal patlamaya dönüşebilir. Aynı biçimde bir isyan da önceden gizlice planlanmış olabilir. Fakat ortaya çıktığı anda anormal bir durum yaratır. Hem isyancıların kendileri uyumsuz kişilerdir, hem de izledikleri eylemler anormaldir. Sosyokültürel sapmaya çok sayıda kişinin sosyal olarak onaylamadığı davranışların sergilediği bir durum olarak baktığımızda, şu üç durum düzleminin varlığını gözlemleyebiliriz. İlki az çok yerleşmiş olan rutin sapmalarıdır. Yolculuklarda yapılan bilet kaytarmacılığı gibi. Bunlara karşı hoşgörülü olunabilir. İkincisi, bunalım ve paniklerde ortaya çıkan geçici ve beklenilmeyen davranışsal normlardan uzaklaşmalardır. Üçüncüsü ise geçici ama yine de beklenen sosyal patlamalardır. Şiddete başvurma ve çatışma gibi. Bu üç sapma durum düzleminin her birinde çok sayıda ve çeşitli etkiler bulunur. Sapkın gruplar. Her toplumda aile, din, eğitim, ekonomi, siyaset ve boş zaman değerlendirme grupları bulunur. Ancak bu her bir temel grubun tüm parçaları arasında tam bir eşgüdüm ve uyum bulunması oldukça enderdir. Temel gruplar içinde yer alan alt gruplar en yüce değer ve normlardan aşırı uyumsuzluğa kadar çeşitlilik gösterebilirler. İşte aşırı uyumsuzluk gösterenleri sapkın gruplar olarak adlandırıyoruz. Büyük karmaşık ve dinamik toplumlardaki temel gruplar içinde sayısız denecek kadar çok sapkın gruplar yer alabilir. Din grubu içinde çeşitli tarikatlar, radikal devinimler ortaya çıkıp reform istemlerinde bulunabilir. Siyasal partiler içinde de ayrı parti kurmaya kadar varan muhalefet grupları bulunabilir. İş dünyasında yeni üretim ve dağıtım sistemlerini denemeye kalkışan olumlu sapkınların yanı sıra karanlık işler çeviren olumsuz sapkınlar bulunabilir. Benzer örgütlü sapma formlarına tarih içinde boş zaman değerlendirme, eğitim ve aile gruplarında da rastlanmıştır. Yukarıda sosyal kişilerin psikolojik, fizik, ekonomik veya etik açıdan sapkın olarak sınıflandırılabileceklerini görmüştük. Etik açıdan sapkın gruplar, diğer gruplara göre en çok dikkati çeken ve örgütlü topluma en çok zarar verenlerdir.